Ayrım 16 Kahveler Kitabı Salah Birsel Sayfa 251 Mahmut Paşa Camii Avlusunda Taflan dibine iki orta çeşme önü sakallıya bir okkalı, çınar altına bir nazlı ile bir horultu gel. Mahmut Paşa Camii Avlusundaki sıra kahvelerden birinin çırağı kahve ocağına seslenmektedir. Yandaki kahvenin elindeki maşayı çalpara gibi şıkırdatan kırmızı kuşaklı, kalıpsız fesli çırağı ise sağı solu kışkırtır. Buyurun ağalar beyler kahve sefasına. Mahmut Paşa Camii 1463 yılında yapılmıştır. İstanbul'un en eski camii budur. 1827 yılında yangın geçirdiği için 2. Mahmut çağında onarım gören camiyi daha önce 1755'te 3. Osman'da onartmıştır. Sağdaki minare Sadrazam Mahmut Paşa'nın yaptırdığı minare değildir artık. Ama caminin arkasındaki türbede Sadrazam'ın mezarına rastlamak olanağı vardır. Camiyi çevreleyen medrese ile çarşının ne zaman ortadan kalktığı bilinmemekle birlikte bunların son günlerini yaşadığı söylenebilir. Çünkü 1850 yıllarındayız. O yıllarda ise İranlı bilginlerden Mirza Safa'nın Mahmut Paşa Camii Medresesi'nde Farsça okuttuğu bilinmekle medresenin de daha yaşamını sürdürdüğü düşünülebilir. Avlunun ötesindeki şadırvan ise 1606 yılından kalmadır. 1622 ile 1758 yıllarında iki kez onarılan şadırvan sadeliği ile insanı kendine çeker. Nedir? Yüzyılın sonlarında buraya gelen Hüseyin Rahmi, öğle namazında abdest almak için şadırvana 2-3 hamaldan başka kimsenin yaklaştığını göremez. Ama kahveler yine şalvarlı, poturlu, cübbeli, hırkalı, kostümlü efendiler, beyler, katipler, esnaf ve hamalla doludur. Hüseyin Rahmi caminin avlusunu da şöyle anlatır. Ağaçların altı sulanmış, taflanların, şimşirlerin önlerine allı yeşilli keçe parçaları serili tahta kanepeler konmuş, oraya buraya iskemleler atılmış, ortada yeşil bir türbe gibi duran şadırvan, iri taş sütunu cami-i revakının arkasındaki ufak kareli, demir parmaklıklı doğu tapınak mimarisine uygun olarak açılmış pencereler dikkati çeker. Gürpınar Türk sevgisiyle ün salmış Pierre Loti'nin bu avludaki kahvelere sık sık geldiğini, çınarın gölgesinde nargilesini tokurdatarak su kabarcıkları arasından geçen horultu dumanını yutarak doğunun gizem perdesinin yüzyıllar gerisinden gözleri kamaştıran güzelliğine, tatlılığına ve büyüsüne kendisini kaptırdığını da söyler. Ona göre Loti Beyoğlu'nun tokatlı yanlarına, pera palaslarına, skating palaslarına üstün çıkacak güzellikler bulur burada. Bu yüzyılın en önemli kahvesi de buradadır. Dipnot, kahvenin biraz ötesinde Mahkeme-i Şerriye vardır. Ebu Ziya burayı Paris'in Prekop adındaki edebiyat kahvesine benzetir. Gerçekten de tam bir edebiyat kahvesidir. İstanbul'un en ünlü, en değerli ozanları burada toplanır. Bilginlerden Abdi Bey, Ahmet Farisi Efendi, Müneccimbaşı Osman Sahip Efendi, Divan Efendilerinden Mithat Efendi, sonradan Paşa, Valilerden Bekir Sami Paşa gibi kibar-ı fuzela buradan hiç eksik olmaz. Tarihçi yani Vaka Nüvis Lütfi Efendi de 1853 yılında İstanbul'a yerleştikten sonra buranın gediklisi olur. Lütfi Efendi mavi gözlü, sıska ve uzun boyludur, seyrek sakallıdır. Terbiyeli, alçak gönüllü, zeki ve hatır bilir bir kişidir. Belleği çok güçlüdür. İbnül Emin, Mahmut Kemal onun için saygıdeğer bir pirdir der. Gençliğinde musikiye çalışıp bir iki şarkı bestelemişse de bunları kimseye okumak istemez. Bu kahveye gelenlerden Ethem Perdev Efendi, sonradan Paşa, Lütfi Efendi kadar zekidir, boyu kısaya yakındır, esmer ve tombul canadır. İleri düşüncelidir, farmasonları ve sosyalistleri sevmez ama köpekleri çokça sever. Kahvedeki köşesinin her zaman bir an önce dolması istenir, çünkü kendini dinletmesini iyi bilir. Ozanlar içinde Lebip Efendi, Ali Efendi ile Hacı Müşfik Efendi başı çeker. Lebip Efendi koca kafalı, sakallı, bodur ve tıknazdır. Şiirlerinde Farsça, Arapça sözcüklere pek yer vermez. Gönülsüzdür. Kendi şiirlerini bile kötülemekten çekinmez. Eski mazmunları tazmin ile çaldın çarptın. Sana şair mi desem, vah Lebip, vah sana. Lebip Efendi'nin evi de Mahmut Paşa Camii'nin biraz ötesindeki Menge Mahallesi'ndedir. Mahmut Paşa Camii kahvesine doluşan yazarlar, ozanlar kimi zaman onun evinde toplanırlar. Söyleşilerini de burada sürdürürler. Bu toplantılara Ziya Paşa da katılır. Lebip Efendi de Hersekli Arif Hikmet'in Çukurçeşme'deki evinde toplanan Encümen-i Şuara toplantılarından geri kalmaz. Ali ile Hacı Müşfik ise ikiz kardeşler gibidir. İkisi de Ceride-i Havadis yazarlarındandır. Ali Efendi'nin babası Mahmut Paşa Camii avlusundaki kahvelerden birini işletir. Kendisi de 17 yaşına değin kahvede çırak olarak çalışmıştır. Babasının ölümünden sonra annesi bir kavasla evlenmiştir. Ali Efendi onlarla birlikte oturur ve evdeki Hürmüz adındaki bir beslemeye yakınlık gösterir. Bu yakınlığı hoş karşılamayan annesi Ali'nin evde olmadığı bir karlı gecede kızı sokağa atar. Ali gelince Hürmüz'ü yine eve alırsa da kız Satlıcan'a tutulur ve kısa bir süre sonra da ölür. Ali'nin Hürmüz'ün ölümü üzerine söylediği dörtlük şöyledir. Bir garibü diyar idi Hürmüz, çalışırdı hüda mehabbetine. Bir Yezid'in elinde oldu şehit, gitti Hakk'ın civarı rahmetine. Ali gece gündüz içer, Hafız Müşfik ise onun yanından hiç ayrılmaz. Bu yüzden de 1857 yılında Ali Efendi 40 yaşında ölmüş, Hafız Müşfik de 32 yaşında kafasını üşüterek ortadan silinmiştir. Ali orta boylu, irice gözlü, kumral sakallıdır. Çiroz bu çirozdur. Hafız Müşfik ise uzun boylu, esmer, uzunca yüzlüdür. Pertev Paşa'nın torunu Aziz Bey sakalının siyah olduğunu söylerse de Hersekli Arif Hikmet kumral olduğunu ileri sürer. Hacı Müşfik'in sesi de çok güzeldir. Leskovçalı Galip onun şiirlerini çok beğenir. Ama Hersekli Arif Hikmet Ali'nin şiirlerini onunkilere yeğler. Ziya Paşa da Ali için biricik şair der. Yalnız İbnül Emin Mahmut Kemal onun ''Neşve tahsil ettiğin sair de senden gamlıdır. Bir dokun bin ah dinle kase-i fafurdan ikiliğinden başka basılı şiiri olmadığını söyler. Mahmut Paşa Camii kahvesine gelen ozanlar arasında Bursalı Sakıp, Kazım Bey, sonradan Paşa, Fatin ile Münif Efendi, sonradan Paşa vardır. Münif Efendi de Ceride-i Havadis'le yazar ama onun gazeteye girişi Ali'nin ve Hafız Müşfik'in ölümlerinden 3-4 yıl sonradır. Münif Efendi'nin sözü edilen kahveye dadanması da yine Ali ile Hafız'ın ölümünden sonraya rastlar. Münif Paşa doğrucu bir ozandır. Karşısındaki kim olursa olsun düşüncelerini beğenmedi mi bunu hemen onun yüzüne karşı söyler. Kibirden, büyüklenmeden de hoşlanmaz. Ebu Ziya Tevfik onun ömrü boyunca kimsenin eteğine varmadığını da yazar. 3 kez Milli Eğitim Bakanı olan ve bir ara Abdülhamit'e siyasal ekonomi dersi de veren Münif Paşa çok bilgilidir. Ömrünü hiç boş geçirmez, boyunu okur. İbnül Emin, Nice'nin nasıl, Nietzsche'nin ne kadar anlamına geldiğini ondan işittiğini yazar. Ama o da bunu babasından öğrenmiştir. Münif Paşa'ya karşılık Kazım Paşa alaylıdır ama dili acıdır. Şiirlerinin çoğu yergidir. Üsküdarlı Hakkı onun için bereket versin ki Arnavut cahildir. Biraz bilgili olsa onunla başa mı çıkılırdı der. Recaizade'nin evinde haftada bir yapılan toplantılara Namık Kemal, Ziya Paşa, Osman Şems, Halet, Recaizade Celal, Recaizade Mahmut Ekrem'in ağabeysi ve Manastırlı Naili Beylerle birlikte o da katılır. Namık Kemal onun şiirlerini çok sever. Bunların içinde şiiri işe yaramayan biri varsa o da Fatin Efendi'dir. Ama Fatin Efendi de bunu bilir, şiiri okumadan önce onun acizane bir şey olduğunu söyler. Üsküdarlı Hakkı Bey bu yüzden şöyle der. Fatih'in her sözü yalandır. Doğru bir sözü varsa şiirlerinin acizane olduğunu her vakit söylemesidir. Ama Fatih Efendi de Üsküdarlı Hakkı Bey'in evine serçe şöyle dursun, kargaların bile uğramadığını ileri sürer. Mahmut Paşa Camii avlusundaki kahveye yaz ayları hemen hemen öğleden sonra gelinir. Çokları satranç, dama gibi oyunlar da oynanır. Kış aylarında ise sabahları da gelenler olur. Kahvenin özelliği yazarlar, ozanlar, bilginlerden başka kimseye açık tutulmamasıdır. Ama bunların tanışları, dostları da kabul edilir. Ebu Ziya'nın demesine göre kahve 100 yılın sonunda kapanmıştır. Divan Yolu Kahveleri 1865 yılına değin Divan Yolu da İstanbul'un seçkin kahvelerini bir araya getirmiştir. O zamanlar Divan Yolu Caddesi'nin en geniş yeri 5,5 metredir. Yazın kahvelerin önüne hasır alçak iskemleler atıldı mı cadde bütün bütüne daralır. Ama daracık yoldan geçen atlılar, arabalar burayı bir panayıra çevirir. 1865 Hocapaşa yangınından sonra cadde genişletilince bir takım kahveler yıkılmıştır. Daha sonraları caddeye tramvay rayları döşenince belediye kahvelerin caddeye sandalye atmalarını da yasaklar. Geriye 4 büyük kahveden başkası kalmamıştır. Bektaşi Nebil Baba'nın bir şiirinden bu 4 kahve müşterisinin eşraf, ayan ve paşalardan oluştuğu öğrenilir. Nebil Baba'ya göre kahvenin biri havuzlu, üçü de aynalıdır. Ama hepsinin tabanı kadife halıyla döşenmiştir. Kahvelerdeki fincanlar fafuri, zarfları da telkaridir. Çubuklar süslü mü süslüdür. Kahvelerin ocakları da süslüdür. Ve dört kahvede de berber vardır. Bu kahvelerdeki çıraklar da iki dirhem bir çekirdektir. Topu da akşal var giyer, bellerine de al kuşak bağlarlar. Üzerlerinde de bürümcükten yapılmış, o zamanlar helali adı verilen gömlekler vardır. Yelekleri de çaprazdır. Ayaklarındaki nalınlarla tıkır tıkır oradan oraya seyirtirler. Nalınların tasmaları ise altın işlemelidir. Bu çırakları içinde Samurkaş Mustafa, Bektaş, İskender, Baygın Mehmet, Laz Cafer ve Deniz Kuşu Mehmet en bıçkınlarıdır. Üsküdarlı Vasıf Hoca 19. yüzyıl sonlarında Çemberli Taş dolaylarında eski Esir Hanı ile Esir Pazarı'nın yerinde de üç büyük kahve olduğunu yazar. Burada çokluk saz şairleri toplanır. Kimileri de geceyi kahvenin şirvanında peykelerinde geçirir. Geçen yüzyılın ikinci yarısında yaşamış halk ozanlarından Nebil Baba bu kahveler için şöyle der. Esir pazarında kahvehaneler, toplanmış içinde hep divaneler. Nedir buraların en önemli kahvesi? Okçular başında Reşit Paşa Türbesi'nin tam karşısında 33 numaralı dükkanda 1857 yıllarında açılan uzun kahvedir. Ebu Ziya Tevfik bu kahvede ilk zamanları müdürlükten atılmış kişilerin toplandığını söyler. Takvim-i Vakai ile Ceride-i Havadis bulunan kahvede zamanla Tercüman-ı Ahval, Ruzname, Tasvir-i Efkar, Mecmua-i Füyunun, Mirat gibi gazete ve dergilerde görünmeye başlar. Daha sonraları Tuna, Bosna, Fırat, Envar-ı Şarkiye ve Suriye gibi taşra gazetelerine de yer verilir. Kahvesinde gazete ve dergi bulundurup müşterilerinin okumasını açık tutan ilk kahveci bu uzun kahvenin sahibi Sarafim Efendi'dir. Bu kahve Ramazan geceleri bir şiir ve edebiyat yuvası halini alır. Namık Kemal, Sadullah, Halet, Ayetullah, Hersekli Arif, Hikmet, Hasan Supi, Ali, Refi, sonradan Maliye ve Milli Eğitim Bakanı olan Yusuf Paşa, Kırımlı Doktor Aziz Bey, Ahmet Muhtar Paşa, Bidinli Tevfik Paşa, Süleyman Paşa, Said Efendi, Ceride-i Askeriye yazarı kol ağası Hacı Raşit, bunun Şehzadebaşı çaycısı Hacı Reşit'le bir ilgisi yoktur, çokluk burada toplanırlar ve matematikten edebiyata, siyasadan toplum bilime kadar her konuya çifte telli oynatırlar. Ebu Ziya Tevfik 1866 yılı Ramazan'ında bu kahvenin en parlak dönemini yaşadığını yazar. Onun anlattığına göre o Ramazan gecelerinden birinde Vidinli Tevfik Amerika'da bir dernek kurulduğu haberini verir. Derneğin üyeleri insanlıktan ulusçuluğu kaldırmak isterlermiş. Buna gerekçe olarak da insanların geçinmek için çok çektiklerini, dahası hayvanlara bile zarar verdiklerini gösteriyorlarmış. Vidinli Tevfik verdiği haberden sonra şöyle demiş: İçinizde düşünmenin üstesinden gelebilenler bu savın yanlışlığını göstermek üzere bir makale yazsın. Yarın akşam yine burada okuyalım. Namık Kemal, Ayetullah ve Halet'in çok hoşuna gitmiş bu öneri. Üçü birden yarın bir makale ile geliyorum sözünü yapıştırmışlar. Ertesi akşam olmuş. Teravih'den sonra Halet Bey makalesini okumuş. Dipnot: Halet Bey gazetecidir. Bu bir takım tumturaklı ve içi boş sözcükler dizisinden başka bir şey değilmiş. Ayetullah Bey'in yazısı ise bir takım felsefe oyunlarına dayanıyor ve öne sürülen savı mantık oyunlarıyla çürütmeye çalışıyormuş. Namık Kemal'in makalesi gerek anlatım gerekse içerik bakımından çok güçlü bulunmuş ve oradakilerin tümü yazının tasvir-i efkara verilmesini istemiş. Uzun kahve daha sonraları Okçularbaşı kahvesi diye de anılmaya başlar. En sonda Sarafim Efendi kıraathanesi adını alır. Artık burada kitaplar da satılmakta ve kahveye gelen müşteriler masaların üstüne son çıkan kitapları bulabilmektedir. Sarafim Kıraathanesi yalnız İstanbul'la değil taşrayla da ilişki kurmuştur. Taşradan mektupla istenen kitaplar hemen postalanıp gönderilir. Herhangi bir konu üzerinde bir bilgi soranların mektupları da karşılıksız bırakılmaz. Kitap raflarının düzeni Arakel, Karabet, Ohannes ve Gaspar kitaplıklarında bile yoktur. Kahveye sarhoş gelmek, orada yüksek sesle konuşmak, masaya çat çat vurarak, bana bir kahve diye bağırmak, yan oturmak, kavuğunu pencere kenarına dayayıp bacaklar çekik mızganmak. Bu gibi şeyler görülmez burada. Coşkulu ozanlar da susmasını bilir. Bu yüzden şiir okumaktan doğan patırtı ve şamataya da rastlanmaz. 19. yüzyılın sonlarında buraya Andelip, Müstecabizade İsmet gibi eski şiirin havasını sürdüren ozanlar da gelmeye başlar. O çağ Ahmet Razim'in de sık sık geldiği yıllardır. İşte biraz sonra kapı açılacak, pos bıyığı, kelebek gözlüğüyle Ahmet Rasim tin tin tin kahveden içeri adımını atacaktır. Sonra iki kez ayağını havaya kaldıracak, kahveye iki basamak merdivenle çıkılır ve uzunca dar bir holü geçmeye savaşırken başını birkaç kez sağa ve sola döndürecektir. Çünkü holün iki yanına dizilmiş yuvarlak masalardan hangisine oturacağını kestirmesi gerekmektedir. Oturur oturmaz da karşısına uzun denilecek kadar boylu, az lop etli, güler yüzlü, kranta bir adam dikilecektir. Bu Sarafim Efendi'nin ta kendisidir. Ahmet Rasim onun selamına gülerek karşılık verir. Sarafim Efendi kıraathanesinde kahve 40 paraya içilir. Ramazanlarda ise bu ücret iki katına çıkarılır. Ama eğlence sabahlara değin gırla gider. Kara göz meddah da vardır. İnce saz ise çaldır çaldırdır. Sarafim Efendi Ramazanlarda 2 adet 20'lik beyaz mecidiye karşılığında 40 günlük biletler çıkarır satışa. 400 tane bastırılmış olan bu biletlerden 800 mecidiye elde edilir. Yalnız Sarafim Efendi bunun 200 mecidiyesini müşterilerine geri verir. Bunu da 40 gün boyunca günde 5 mecidiyelik armağan dağıtmakla yapar. Böylece kahveye gelenler hem bu armağanlardan yararlanırlar hem de kahveyi 45 paraya içmiş olurlar. Armağan kazananlar 5 mecidiye değerine kitap ya da dergi alırlar ya da o para tutarında istedikleri gazeteye abone olurlar. Sarafim Efendi armağanları kitap ve gazetelerden seçmekle yazın erlerine, gazetecilere yardım ettiğine inanır. Tasvir-i Efkar gazetesinin 18 Aralık 1866 gün ve 548 sayısına verilen bir ilanda bu açıkça dile de getirilir. İsmine kura çıkmayan zevat dahi sene-i sabıkada ikişer kuruşa verilen şurup ve kahveyi 45 paraya içtikten ve istediği vakte kadar kütüp ve evrak-ı havadis mütalaa ederek vakit geçirdikten başka, ulum ve marifin ilerlemesi arzusuyla müteşebbis olduğum hizmet-i maruzamı terviç edecekleri gibi, bir Ramazan-ı Şerif içinde 200 mecidiyelik kütüp ve evrak-ı havadisin intişarına bahis olarak terakki-i marif maksadıyla kitap telif buyuran zevata faide bağış olacaklardır. Nedir? Sarafim Efendi'nin cömertliği bununla bitmez. O 200 mecidiyelik yeni fincan takımları da alır. Böylece bir yılda 200 mecidiyelik bardak, tabak ve fincan gibi şeylerin kırıldığını da bize anlatmış olur. Abdülhamit'in zorba yönetimi yüzünden İngiltere'ye kaçan ve orada kısa bir süre sonra Falkestone'da 21 Temmuz 1905 günü kalp yetersizliğinden ölen zavallı şair Abdülhalim Memduh da Sarafim Efendi Kıraathanesi'nin gediklilerindendir. Halit Ziya'yı oraya alıştıran da o olmuştur. İzin verirseniz bu kez lafı Halit Ziya'ya bırakalım. Ben öteden beri bu kıraathanenin adını işitir, onu hayalimin süsleme düşkünlüğüyle süslerdim. Çok büyük bir bina tasarlardım ki geniş salonları ağız ağıza kitaplarla doluydu. Bir okuma yeri vardı ki yüzlerce meraklıyı uzun masaların başında kitap yığınları karşısında toplardı. Hayalimin bu görkemli kıraathanesini görmek için kendi kendime söz vermiştim. Ama orada toplandıkları söylenilen insanlar arasından geçebilmek için ayaklarımın dolaşmayacağına güvenemediğimden bu sözü yerine getirmede her zaman gecikirdim. Bir gün Abdülhalim Memduh başından ensesine doğru kayan gür kumral saçlarını sinirli parmaklarıyla tarayarak içinden güldüğünü belli eden bir sesle "Ha, Sarafim Efendi kıraathanesi öyle mi? Gel de onu sana göstereyim." dedi. Oraya kadar gittik. Daracık bir kapı, 3-5 basamaklı daracık bir merdivenin iki tarafında sokağa bakan daracık iki pencereden başlayarak giden yine daracık bir ersedir. Bu darlıkların içinden geçtik. Şurada burada çaylarını içen, tütünlerinin dumanını vakitlerinin boşluğuna savurarak, masaların üstüne dirseklerini dayamış düşünen ya da dalgın gözlerle bir gazetenin yazılarında başka şeylerle uğraşan, zihnini dolaştıran tek tük müşteriler vardı. Sonra ileride orta yerde uzun bir masa, bunun üzerinde ve altında yığın yığın eskilikleri sarılıklarından belli gazete kümeleri vardı. Sarafim Efendi Kıraathanesi'nin başlıca ünü bu eski gazete yığınlarından meydana gelirdi. Ve galiba etüt merakları bu meraklarını doyurmak için bundan başka bir sermaye bulamazlardı. Sarafim Efendi'ye daha sonraki yıllarda kimi hececi şairler de dadanır. Hele Yusuf Ziya Ortaç daha lise öğrencisi iken buraya düşer. Bir yandan çayını yudumlarken bir yandan da kitapları karıştırır. Okçular başından 40-50 adım ötede ise Karakulak Hanı gazinosu ya da kahvesi vardır. Hanın avlusundaki kahveyi Civanaki işletir. Kimileri burayı Civanaki'nin gazinosu diye de anar. Burada içki içilmez. Ramazanlarda her gece, öteki aylarda ise cuma ve pazar geceleri İstanbul'un en ünlü saz takımları gelir. Takımın sazen başısı kemancı Kör Sebuğ'un kendine özgü bir çalışı vardır. Buna herkes teslim bayrağı çeker. İstanbul'un en seçkin ozanları buradan da eksik olmaz. 39 yaşında dünyaya gözlerini yuman Leskov Çalı İsmail Paşazade Galip'in en sevdiği kahve burasıdır. O zamanlar Gümrük Tahrirat Kalemi'nde Leskov Çalı'nın yanında çalışan ve onun şiirine büyük hayranlıklar duyan Namık Kemal de gelir buraya. Namık Kemal bir akşam Hersekli Arif Hikmet'i de getirir yanında. Onu daha önce gelmiş olan Ebu Ziya Tevfik ile tanıştırır. Ebu Ziya Sadullah Paşa ile de ilk burada tanışır. Ebu Ziya bu kahve ile ilgili anılarını şöyle anlatacaktır. Gazinonun sahibi Civanaki çokluk seçkin müşterilerinin gururunu okşamakta özel bir ustalık gösterirdi. Kefalonyalı ve başı şapkalı bir adam olduğu halde müşterileri hep Müslümandı. Üstelik topu da kültürlü kişilerdi. Ramazan geceleri iftardan sonra pek çok kişi oraya gelir, teravihden sonra başlayacak saza kadar birkaç fincan kahve ile keyfini yetiştirirdi. Kahveler değirmi bir tepside altın gibi parlak cezveler içinde getirilirdi. Tepside zarflı fincanlarla ufak bir şişe gül suyu da yer alır ve tepsi bir sehpa üzerine bırakılırdı. Saz sahura kadar sürer ama bunun için 2 kuruş ödenirdi. Birinci kahveden sonra içilecek kahve, şurup ve limonata için de 1 kuruş alınırdı. Bu yüzden orta tabaka bile buraya kolayca gelemezdi. Gazinonun tabanı bir dik açılı üçgen biçimindeydi. Ama çok genişti. 200 kişi alırdı. Kimi geceler oturacak yer bile bulunmazdı. Ebu Ziya Tevfik burada tanıdığı Leskov Çalı Galip'i de şöyle tanımlar. Leskov Çalı Galip güzel konuşurdu. Hersekli Arif Hikmet, Namık Kemal ve şair Kazım Paşa gibi özgür tavırlıydı. Sözlerini sakınmayanlar bile onun yanında ağızlarını açmazlar, onun anlattıklarını şaşkın şaşkın dinlerlerdi. Pos bıyıklı kumral ve gür sakallıydı. Göz bebeklerinden şimşekler çaktığını sanırdınız. Herkese iltifat ederdi ama kimi zaman bu iltifat öyle bir kendini beğenmiş diye bürünürdü ki insan o böbürlenmenin karşısında korkudan titrerdi. Sanki nefi canlanmış da Sihamı kazasından bir ikilik okuyormuş gibi bir ürkü uyanırdı kahvede. Leskov Çalı Galip'in yüzü garip bir biçimde Mithat Paşa'nın yüzüne de benzerdi. 19. yüzyılın ikinci yarısında Divan yolunda şimdiki Sağlık Müzesi'nin karşısında açılan Arif'in Kıraathanesi de ünlü kahvelerden biridir. Sarafim Efendi Kıraathanesi'nde kahve 40 para ise burada 20 paradır. Buraya setli kahve de denir. Ramazanlarda hayali Katip Salih burada karagöz oynatır. Karagöz olduğu geceler kahveye çoluk çocuk dolar. Bu yüzden Ahmet Rasim buraya Sübyan Okulu adını vermekten geri kalmayacaktır. Ama vakit geçince kahveye büyükler de doluşmaya başlar ve bunlar arka sıralardaki yerlere geçerler. Gerçi çeyreği veren en ön sıraya kurulur ama büyükler yine de arka sıraları yeğlerler. Dipnot çeyrek 5 kuruşluk gümüş para. Namık Kemal ile Ebu Ziya Tevfik'in arkadaşları Yanyalı Nuri Efendi buranın gediklisidir. Daha doğrusu o burayı yazıhane olarak kullanır. Şeyhülislamlık kapısında ya da öteki mahkemelerde dava vekilliği yaptığı için burada savunma, dilekçe ve benzeri yazılarını yazar. Ebu Ziya Tevfik'in Yeni Osmanlılar tarihinde anlattığına göre Yanyalı Nuri Efendi çok zeki ve kültürlüdür. Dava vekilliğinden ayda 30-40 lira kazandığı halde çok derbeder bir yaşam sürer. Belirli bir evi bile yoktur. Namık Kemal'in arkadaşı ve dayızadesi Zaptiye Müdürü Kazım Bey'in Çatalçeşme'deki evinde kalır. Kazım Bey'in evinde Namık Kemal, Ebu Ziya ve Nuri Bey sık sık kafayı da çekerler. Nuri Bey hoş sohbet, şakacı bir insan da olduğu için o kalın ve dik sesiyle Ebu Ziya'yı, Namık Kemal'i ve Kazım Bey'le kaynatasını kahkahadan kırıp geçirir. 1 Ağustos 1872 Perşembe günü yine hepsi Kazım Bey'in evindeyken sadrazamlık mühürünün bir gün önce Mahmud Nedim Paşa'dan alınarak Mithat Paşa'ya verildiğini öğrenirler. Ama haberi getiren Fesci Arif'in polis tarafından Mithat Paşa'nın konağını gözetlemekle görevlendirilmiş biri olması evdekileri iyisinden kuşkulandırır. Ve Ebu Ziya'nın arkadaşlarına şu sözleri söylemesine yol açar. Dikkatli ve ihtiyatlı olalım. Bu adam belki de Mahmud Nedim Paşa tarafından özel olarak gönderilmiştir. Adamın niyeti bu haberin bizler üzerinde yapacağı etkiyi öğrenip kendisine iletmek olabilir. Kazım Bey ise kendini tutamaz. Öfkeyle Fesci Arif'in kulaklarına yapışır. Melun, bizi de kündeden atmaya mı geldin? Fesç-i Arif bir yandan inliyor, bir yandan da yemin billahlar ediyordur. Ama oradakilerin hiçbiri adamın sözüne inanmaz. Bereket biraz sonra zaptiye müdür yardımcısı Süleyman Bey de gelerek aynı muştuyu yineler de topunun yüreğine soğuk sular serpilir. Dama meraklısı İsmet Molla da bir gün Arif'in kıraathanesinde kendi halinde biriyle tanışmış, akşamlara değin onunla dama oynamıştır. Hani adam da dama da oldukça ustadır. İsmet Molla ile yenişemediği için ondan bir gün İsküdar'a uzanmasını rica eder. İsmet Molla'yı iskelede karşılayacak ve dama oynamak üzere kendi oturduğu yere Toptaşı'na götürecektir. İsmet Molla'nın bu çağrıdan o vakitler Toptaşı denince akla Toptaşı tımarhanesi geldiği için midesi bulanırsa da yine de içini bozmaz. Artık beni de tımarhaneye götürecek değil ya diye düşünür. Kararlaştırılan günde köprüden vapura atlayarak Üsküdar'a varır. Adam onu dediği gibi iskeleden karşılar ve götüre götüre tımarhaneye götürür. Meğer dama meraklısı adam tımarhanenin güllabicilerinden değil miymiş? Molla bırakıp gitmesinin doğru olmayacağını düşünerek tımarhaneye girer ve adamla bir odada daha önce hazırlattırılmış bir damanın başına çöker. Ama keyfi iyiden iyiye kaçmıştır. Boyuna yenilir. Yenildikçe de sinirlenir. Sinirlendikçe de yenilir. Bu arada son vapuru da kaçırır. İster istemez geceyi tımarhanede geçirmeye boyun eğer. Ama bütün gece Molla'nın gözüne uyku girmez. Ertesi günden tezi yok güllabici önüne gelene tımarhanede Molla'yla dama oynadığını ve ona tek oyun vermediğini söyler. Kısa sürede İstanbul çalkalanmaya başlar. İsmet Molla tımarhaneye girmiş. Arif'in kıraathanesi resmi dairelere yakınlığı dolayısıyla birçok devlet görevlilerinin özellikle müdür ve başkatiplerin uğramadan edemediği bir yerdir. Mütareke yıllarında beyaz Ruslar İstanbul yakasındaki ilk barı da burada açmışlardır. Rus kadınları da burada hizmet eder. Bunlar konsomasyona da çıkarlar. Müşterilerle dans etmekten de geri kalmazlar. Burada tombala oynandığı gibi kara fatma yarışmaları da yapılır. Arif'in kıraathanesi Cumhuriyet'ten sonra yine birçok edebiyatçıların toplandığı bir kahve olmuştur. Celal Sahir ve arkadaşları, İzzet Meli, Agah Sırrı Levent burada sık sık görünür.
16. ayrımın sonu, sayfa 267.